Ayrım 16, sayfa 117.
O gelmesin de öbürü mü gelsin? Konu başlığı altında demokrasi batılını savunan İslamcıların neredeyse hepsinin öne sürdüğü ve bu batılı desteklemede kendilerini haklı çıkardığına inandıkları bir itirazlar vardır. Hocam, eğer o gelmezse öbürü gelecek, iyi olan seçilmezse kötü olan seçilecek. İşte bundan dolayı biz bu batılı destekliyoruz. Zannımca bu itirazın cevabı doğru bir şekilde verildiği takdirde birçoğunun ardına yığınacağı bir kalkan ve demokrasi batılını desteklemeye gerekçe göstereceği bir mazeret kalmayacaktır. O halde bu itirazı nasıl cevaplandırabiliriz? Bu itiraza verilecek elbette birçok cevap vardır. Lakin ben burada farklı bir noktadan yaklaşarak bu itiraza cevap vermek istiyorum. Bilindiği üzere şeytan, biz insanoğlunun ezeli ve amansız düşmanıdır. Bizleri saptırmak ve doğru yoldan çıkarmak için elinden geleni ardına koymayacağına dair söz vermiş ve fiilen de bunu göstermiştir. Şeytanın biz insanları saptırırken başvurduğu sayılamayacak kadar çok yol vardır. Bu yollardan bir tanesi şudur. Bir yanlışı kabul ettirmek için bir doğruyu öne sürmesi. Şeytan insanları kandırmak için ara ara bu yola başvurur. Yani bir yanlışı, bir batılı veya bir hatayı kabul ettirip yaptırmak için bir doğruyu öne sürer. Bunun şeytanın bir metodu olduğunu bilmeyen insan ise hemen buna kanı verir. Alçak şeytan bu tuzağını Allah'ı bile uygulamaya kalkmıştır. Haşa, Allah'ı bile kendini aldatacağını, bu metodu ile kandıracağını zannetmiş. Rabbimiz şöyle buyurur. Araf suresi 11-12'de. Andolsun sizi yarattık, sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere Adem için secde edin, saygı ile eğilin dedik. İblisten başka hepsi secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allah sana emrettiğim zaman seni secde etmekten ne alıkoydu dedi. O da ben ondan daha hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın dedi. Görüldüğü üzere şeytan Adem Aleyhisselam'a secde etmeyişini bile bu metodu kullanarak meşru görmeye çalışmıştır. Ayetin şu kısmına gelin tekrar okuyalım. Ben ondan daha hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın. Allah'ın şeytanı ateşten, Adem Aleyhisselam'ı ise çamurdan yarattığı doğrudur. Fakat şeytan bu doğruyu gündeme getirirken kendisinin ondan daha hayırlı ve daha iyi olduğu batılını kabul ettirmeye çalışmıştır. Bunu şimdilik aklımızın bir köşesine yazalım. Ve bu metodun şeytana ait bir metot olduğunu unutmayalım. Gelelim günümüze. Bugün de şöyle değil mi? Bugün de şeytanın dostları ve metodu uygulamıyorlar mı? Bugün de insan batıllarını, yanlışlarını ve hatalarını kabul ettirebilmek için bazı doğruları gündeme getirmiyorlar mı? Mesela size bir örnek vereyim. Çarşıda mini etekle gezen bir bayana gidip "Niçin bu eteği giyiyorsun? Bu caiz değildir." dediğinizde o kadın ise size "Ne yani? Külotla mı gezeyim?" demiyor mu? Evet, külotla gezmek çok yanlış bir şeydir. Bir bayanın asla böyle gezmemesi gerekir. Bu doğru. Ama mini etekle de gezmemek gerekir. Mini etekle gezmek yanlıştır. İşte burada kadın etekle gezme batılını size kabul ettirebilmek için külotla gezmeme doğrusunu öne sürüyor. Bu zannınca kendisini haklı çıkarıyor. Bir örnek daha verelim. Mesela kimi insanlara "Kardeş, faizle ticaret yapma. Bu haramdır." dediğimizde adam bize "Ne yani? Aç mı kalayım?" demiyor mu? Tamam, senin aç kalmaman ve kendini doyurman gerekir. Bu doğru. Ama aynı zamanda senin faizle yememen gerekir. İşte adam burada faizle ticaret yapma batılını size kabul ettirebilmek için aç kalmama doğrusunu öne sürüyor ve kendisini haklı çıkarmaya çalışıyor. Konumuzu da aynı şekilde değerlendirmek gerekir. Adama Allah'ın kitabı ile hükmetmeyen, şerri idareyi reddeden ve Allah'ın kanunlarına aykırı yasalar çıkaran insanlara destekleme dediğinizde adam hemen karşınıza çıkıyor ve "Ne yani? O zaman komünistler mi başa gelsin?" diyor. Komünistlerin idaresinin kötü olduğu, bunların İslam'a ve Müslümanlara düşmanlığı bilinen bir gerçek. Yani bunların kötü olduğu doğru ama Allah'ın kitabıyla hükmetmeyen insanların idareye gelmesi de yanlış. İşte tam burada adam komünistlerin idaresinin kötü olduğu ve doğrusunu öne sürerek Allah'ın kitabı ile hükmetmeyen insanları destekleme batılını bize kabul ettirmeye çalışıyor. Girişte söylediğimiz, eğer o gelmezse öbürü gelecek, iyi olan seçilmezse kötü olan gelecek, işte bundan dolayı biz bu batılı destekliyoruz şeklindeki itirazı bu örnekler ışığında tekrar değerlendirelim. Evet, eğer o gelmezse öbürü gelecek, iyi olan seçilmezse kötü olan seçilecektir. Bu doğru ama bu doğru hiçbir zaman demokrasi batılını, Allah'ın hükmünü terk etme ve yanlışını meşrulaştıracak ve bizlerin batılı desteklemesini haklı çıkarmayacaktır. Bu nedenle tekrar tekrar vurguluyor ve diyoruz ki bu şeytanın bir oyunudur, bir aldatmacasıdır. Şeytan batılı kabul ettirmek ve hatalı bir işi meşru göstermek için bu tür vesilelere başvurur ve daima bir doğruyu öne sürerek hemen ardından bir batılı kabul ettirmeye çalışır. Eğer biz gerçekten de Allah'a hesap vermeye inanıyor ve onu asla kandırmayacağımızı, kandıramayacağımızı biliyorsak, bu tür yanlış cümlelerin ardından sığınarak demokrasi batılını desteklemeyi terk etmeliyiz. Ve şunu hiç unutmamalıyız ki, biz her ne kadar bu tür akli çıkarlarla, çıkarımlarla karşımızdaki insanları kandırsak da alemlerin Rabbi olan her şeyi en ince ayrıntılarına kadar bilen Allah'ı asla kandıramayacağız. Tıpkı şeytanın kandıramadığı gibi. Bu konunun girişindeki itiraza vereceğimiz birinci cevabımız, ikinci cevabımıza gelince, içerisinde yaşamış olduğumuz sistem birçok açıdan sıkıntılarla dolu. Allah'ın sınırlarını riayet etmemesi, Allah'ın emir ve yasaklarını dikkate almaması, Allah'ın yasalarını serbest, emirlerini ise yasak addetmesi, kanun koyma hakkında kendini görmesi, batıl birçok yola başvurması ve daha sayamayacağımız nice gayri İslami durum sistemin sıkıntılarından bazılarıdır. Bütün bu sıkıntılı durumda içerisinde kişinin hala iyi olduğunu söylediği kimseleri destekleme gayreti içerisine girmesinin örneği, tıpkı içerisinde içki satılan, kadın pazarlanan, kumar oynatılan bir mekanda, kasada bizim adam durmasın da öbür adam mı dursun diyen kimsenin örneğine benzer. Böyle pis işlerle dolu bir mekanda, kasada falancanın veya falancanın durmasının anlamı nedir ki? Bu mekan birçok sıkıntıyla dolu. İçerisinde Allah'ın haram kıldığı her türlü pislik işletiliyor. Bu durumda falancanın veya peşmekanın kasayı işletmenin hiçbir anlamı yoktur. Sonuçta kim gelirse gelsin, gelen kimse orayı işletmeye devam edecek ve Allah'ın yasakladığı tüm pisliklerin icra edilmesine göz yumacaktır. Kasayı namaz kılan birisi mi idare etsin, yoksa namaz kılan birisi mi, rüşvet alan birisi mi idare etsin, yoksa rüşvet almayan birisi mi, dürüst olan birisi mi yönetsin, yoksa sahtekar olan birisi mi? Evet, zannımca birçoğunuzun takıldığı nokta sanki burası. Herkes kasiyerin nasıl olması gerektiğini konuşuyor. Ama hiç kimse mekanın kötülüğünü, iğrençliğini ve rezaletini görmüyor. Oysa bu mekan tıpkı bataklık gibi pislik üreten bir mekan. İnsanımızın şu noktayı Allah için sorgulaması ve düşünmesi gerekmektedir. Kasada duran kim olursa olsun, ister namaz kılan birisi olsun, ister kılmayan, ister sahtekar birisi, ister dürüst. Neticede kasada durduğu sürece zorunlu olarak içkiyi de satacak, kadını da pazarlayacak, kumarı da oynatacak. Ben burada bu işlere müsaade etmem diyemeyecek. Çünkü bu sözü söylediği anda patronlar onu işten atacak ve haddini aştığı için görevine son verecektir. İşte aslında bakıldığında kasaya gelen geçen kimsenin niteliğinin veya vasıflarının hiçbir önemi yok. Çünkü kasaya kim geçerse geçsin sonuç değişmeyecek ve her gelen kendisi için belirlenen rolü kendince en iyi şekilde oynayıp gidecektir. Hiç kimse çıkıp da arkadaş bu mekanda benim ne işim var? Ben Müslümanım. Burası Allah'ın lanet ettiği ve lanet ettiği işlerin işlendiği bir yer. Ben burada yer almamalıyım demiyor. Diyemiyor. Oysa bir Müslümanın bu tür yerlerde bulunması ve kasayı daha iyi muhafaza etme adına böylesi pisliklerin işlendiği mekanlarda yer alması olacak şey değildir. Aynı bunun gibi Allah'ın hükmüyle hükmedilmeyen bir meclisi idare eden kişi, namaz kılan birisi olsa ne olmasa ne, Allah'ın şeriatının hakim olmadığı bir yeri yöneten kimse, dürüst olsa ne olmasa ne, Allah'ın ahkamının rafa kaldırıldığı, Müslüman'ın iptal edildiği, Yani hükümlerin iptal edildiği bir toprak parçasını çekip çeviren insan dindar olsa ne, olmasa ne? Kur'an'la yönetilmeyen bir yere mütedeyyen birisi hükmetse ne, hükmetmese ne? Yani mesele bizi yöneten kimsenin niteliği değil, asıl mesele bizi ne ile yönettiğidir. Kur'an ile mi yönetiyorsun yoksa başka kitaplarla mı? Allah'ın hükmü ile mi idare ediyorsun yoksa beşerin hükmü ile mi? Eğer Allah'ın hükmü ve idaresi ile yönetilmiyorsan, yöneten insanın iyi, kaliteli, düzgün, çalmayan, dürüst ve benzeri güzel vasıflarla mutasıf olması önemli değildir. Seni ne ile yönetiyor? Sen ona bak. Müslüman, Allah'ın Resulü'nün kendisine gösterdiği şekilde kötülüklerle mücadele etmelidir. Kafasına göre mücadele metotları geliştirmemelidir. Eğer mücadele edemeyecekse ki mevcut şartlarda bu kesin böyledir, orayı hiç gelmeyi düşünmemelidir. Başlıkta vermeye çalıştığımız sorular aslında şeytanın tuzaklarından bir tuzak, ayarlamalarından bir ayartmadır. Müslüman aklını başına almalı, kasiyerlere değil mekanın pisliğine bakmalıdır. Mekan değişmediği sürece kasiyerin değişmesinin herhangi bir anlamının olmayacağını aklından çıkarmamalıdır. Üçüncü olarak şunu söyleyebiliriz. Allah-u Teala'nın bir ameli kabul etmesi için iki şart vardır. 1. Allah için halis bir niyetle yapılması. 2. Şeriata, peygamberimizin yoluna uygun olması. İşlenen bir amel her ne zaman bu ikili şarttan birisinden yoksun olursa Allah onu asla kabul etmeyecektir. Yani bir amel eğer iyi bir niyetle yapılır ama şeriata ve Peygamber Efendimizin yoluna uygun olmazsa Allah onu kabul etmeyecektir. Aynı şekilde yapılan bir amel Peygamberimizin yoluna uygun olur ama iyi bir niyetle olmazsa Allah onu da kabul etmeyecektir. Bu tüm İslam alimlerinin üzerine ittifak ettiği bir husustur. Örneğin büyük tefsir alimi İbn Kesir Bakara suresinin 112 ayetinde tefsirinde şöyle der. Bir amelin makbul olması için iki şart vardır. Birincisi yalnız Allah için yapılması olması, iyi niyet. İkincisi şeriata peygamberimizin yoluna uygun olması. Bir amel her ne zaman Allah için yapılır ama şeriata uygun olmazsa Allah katında kabul edilmez. Şimdi bunu örneklerle izah etmeye çalışalım. Bundan önce hatırıma getirilen bir söz var. Söz makbul değildir. Amel olmadıkça. Amel makbul değildir. İhlas olmadıkça. İhlas makbul değildir. Kur'an ve sünnete uymadıkça. Evet, bunu da aklımızın bir köşesine yazalım. Şimdi bunu örneklerle izah etmeye çalışalım. Mesela bir insan namaz kılsa bu amel şeriata uygun bir amel midir? Evet, bu amel şeriata uygun bir ameldir. Peki adam şeriata uygun olan bu namazı riya için veya felanca ne güzel namaz kılıyor desinler diye kılsa bu amel kendisinden kabul edilir mi? Kabul edilmez. Neden? Çünkü amellerin kabul edilmesindeki iki şarttan birincisi ihlal etmiş de ondan. Bu örnekteki adam amelinin meşruluğundan değil, niyetinin bozukluğundan kaybetmiştir. Yaptığı amel her ne kadar İslam'a ve şeriata uygun olsa da niyetinin kötülüğü amelini iptal etmiş ve Allah katında amelinin kabul edilmemesine sebep olmuştur maazallah. Şimdi soruyu bir de diğer taraftan ele alarak soralım. Örneğin bir kadın mücahitlere, Müslümanlara, Örneğin bir kadın mücahitlere, mazlumlara, garip gurabaya yardım etmek amacıyla zina etse ve buradan elde ettiği geliri bu sayılan insanlara harcasa bu kadın günaha girmiş olur mu? Evet, bu kadının günaha girmiş olur. Peki neden? Çünkü amellerin kabul edilebilmesindeki iki şarttan birisi olan şeriata uygunluk ilkesinin ihlal edilmiş olduğundandır. Bu örnekteki kadın da niyetinin kötülüğünden değil, amelinin meşru olmayışından kaybetmiştir. Bu kadının niyeti her ne kadar iyi olsa da yaptığı amel kötü ve günah olduğundan dolayı Allah onun amelini kabul etmeyecek ve kendilerine sevap yazmayacaktır. İşte bu örneklerdeki gibi bizler eğer Allah'ın hükümleri ile hükmetmeyen, şeriata tatbik etmeyen ve yeri geldiğinde Allah'ın kanunlarına aykırı yasalar koyan insanları destekler ve onlara arka çıkarsak, niyetimiz ne kadar iyi olursa olsun, yapılan bu iş Allah'ın rızasına uygun olmadığından dolayı kesinlikle bizden kabul edilmeyecek ve niyetimizin iyi olması asla bizleri Allah katında mazur kılmayacaktır. Tıpkı iyi niyetle zina eden kadını mazur kılamayacağı gibi. Bizler Allah'a, Allah'ın gösterdiği ve razı olduğu şekilde kulluk etmeli, işlerimizi onun rızası doğrultusunda düzenlemeliyiz. Kafamıza ve aklımıza göre işler uydurup sonra Allah'ın bundan razı olmasını bekleyememeliyiz. Çünkü Allah ancak şeriatına uygun olan ve iyi niyetle yapılan işlerden razı olur. Bugün bazı İslamcılar şeriatı hakim kılma adına İslam'ın temelinden reddettiği ameller işlemekte ve asla kabul etmeyeceği sözleri söylemektedirler. Evet, belki bu işi yaparlarken niyetleri Allah içindir, ihlaslı bir şekilde bu işe girişmişlerdir ama yaptıkları iş, takip ettikleri metot asla İslami değildir. Dolayısıyla böylelerinin ameli, niyetleri iyi olsa dahi Allah katından makbul olmayacaktır. Çünkü bu din nasıl ki Rabbani bir din ise, bu dini hakim kılmak için takip edilecek metodun da aynı şekilde Rabbani olması gerekir. Rabbani bir dini, Rabbani olmayan metotla hakim kılma çabası ne kadar başarılı olursa olsun ki bu hüküm değildir. Bu mümkün değildir. Allah'ı razı eden bir şey değildir. Yani Seyyid Kutup'un bir sözü vardı en çok duyduğum. Aşağılık bir yolla izzetli bir şerefe ulaşılmaz şeklindeydi. Mümkün değildir. Allah razı eden bir şey değildir. Unutulmamalıdır ki Mekke müşriklerine putlara niçin tapıyorsunuz diye bir soru yöneltildiğinde bizi Allah'a daha yakın yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. Sümer suresi 3'te şeklinde cevap veriyor. Allah'a yaklaşmaktan daha güzel bir niyet olabilir mi? Ona yakın olmaktan daha ulvi bir gaye mümkün müydü? Asla. Elbette ki en yüce amaç alemlerin Rabbine yakın olmaktır. İşte onların niyetlerinin iyi, amaçlarının yüce, gayelerinin ulvi olması onlardan müşrik olma sıfatını kaldırmadı. Onlara Müslüman vasfı vermedi. Unutmamak gerekir ki onlar niyetlerinden değil sırf amellerinin meşru olmayışlarından ötürü şirke düştüler. Bugün bizlerin buna çok dikkat etmesi hem niyetimizin hem amelimizin hem de metodumuzun şeriata uygun olması gerekmektedir. Aksi takdirde Allah korusun Mekkeli müşriklerin düşmüş oldukları hatanın içerisine biz de düşebiliriz. Son olarak şu noktaya temas edebiliriz. Mekkeli müşrikler Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem davasından taviz vermesi karşılığında bazı teklifler sunmuşlardı. Bu teklifler öylesine cazibeli, öylesine çekiciydi ki dünyalık çıkarları olan bir insanın bunları reddetmesi akıl kârı değildi. Peki neydi bu teklifler? Haydi gel beraber dinleyelim. Bir gün müşriklerin ileri gelenlerinden ve o günün parlamentosunun mümtaz şahsiyetlerinden birisi olan Utbe bin Rabia Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve şöyle dedi. Bak yeğenim, bizim seni ne kadar sevdiğimizi, saydığımızı bilirsin. Senin ailen de en temiz ve en soylulardan biridir. Fakat sen bizim milletimize ne biçim felaket getirdin? Sen cemiyetimizi böldün, bütün milleti aptal yerine koydun, halkın dinini ve ilahlarını kötüledin. Öbür dünyaya intikal etmiş olan atalarımızın kafir ve sapık olduğunu söyledin. Şimdi beni dinle. Ben sana bazı tekliflerde bulunacağım. Onları iyice düşün, taşın. Belki de bazılarını kabul edersin. Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Velid'in babası, devam et, seni dinliyorum dedi. Utbe bin Rabia şöyle devam etti. Yeğenim, eğer şu başlattığın işin maksadı mal ve mülk toplamaksa biz sana o kadar mal ve mülk vereceğiz ki sen aramızda en zengin ve en varlıklı kişi olacaksın. Şayet büyük olmak ve iktidar elde etmek istiyorsan biz seni reisimiz yaparız. Hiçbir işimizi sana danışmadan yapmayız. Hiçbir sözünden çıkmayız. Yok derdin kadın ise 10 kadınla seni everelim. Yok eğer sana cinler geliyorsa ve sen de onlara kovacak güce sahip değilsen en iyi tabip ve hekimleri çağırırız. Onlar seni tedavi ederler. Utbe bunları söylüyor ve Hazreti Peygamberimiz kendisini sessizce dinliyordu. Sonra şöyle konuştu. Ey Velid'in babası, söylediklerinizi söylediniz mi? Yoksa söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Kaldı mı? Yok, söylemek istediklerim bundan ibarettir. O zaman şimdi beni dinleyiniz. Peygamberimiz bu sözlerin ardından Besmele okuyarak Fussilet suresini okumaya başladı. Utbe ellerini arkaya koyup bunları dikkatle dinliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13. ayet olan Fussilet suresinde eğer yüz çevirirlerse onlara de ki işte ben sizi At ve Semut'un başına gelen yıldırıma benzer bir azap ile uyardım bölümünü gelince Utbe, akrabalık hatırına sus, bu kadar yeter dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Velid'in babası, cevabımın ne olduğunu duydunuz. Bundan sonrasını siz bilirsiniz dedi. Subhanallah. Şimdi bu olayı okuyan ve Resulullah'ı kendine örnek alan bir insan nasıl olur da hala tavizler vererek batıl ile uzlaşmaya, onlarla masaya oturmaya devam edebilir? Bu kıssayı okuduktan sonra insanın aklına şu soru kaçınılmaz olarak geliyor. Acaba Allah'ın Resulü bu teklifleri değerlendirse olmaz mıydı? Evet, olmazdı. Zira onlar bu teklifleri sunduklarında diğer rivayetlerinden de anlaşıldığı üzere kendisinden bazı tavizler istiyorlardı. Mesela putlarına, ilahlarına ve sistemlerine laf etmemeyi, tanrılarına kötülememeyi ve yeri geldiğinde onlara saygı göstermeyi kendisinden istiyorlardı. O, bu tavizler kendisinden istenildiğinde ne pahasına olursa olsun taviz vermemeyi ve asla geri adım atmamayı yeğledi. Aslına bakılırsa şöyle diyebilirdi. Ben başkan olduğumda bunca mazlum Müslüman işkenceden kurtulacak, alenen dinlerini yaşayacak ve rahatça rahata kavuşacaklar. Veya şöyle. Ben lider olduğum zaman insanlara daha kolay Allah'a davet eder ve onların İslam'a girmelerine daha rahat temin ederim. Gerçekten de lider olan ve başkanlık koltuğuna oturan bir insanın halkı ve tebaası üzerindeki etkisi inkar edilemeyecek kadar fazladır. O sırf bazı menfaat ve maslahatları temin etme adına bu teklifleri değerlendirebilir, müşriklere bir takım tavizler vererek davasına hizmet edebilirdi. Ve o böyle yaptığında işkenceler altında inim inim inleyen Bilaller, Habbablar kurtuluşa erer, hunharca katledilen Yasirler ve Sümeyyeler belki de öldürülmez. Rahat bir hayata kavuşurlardı ama o böyle yapmadı. Çünkü o biliyordu ki inanca ters olan işleri yapmak veya imana zıt olan sözleri söylemek elde edilen maslahat ve faydalar hakikatte fayda değil, kelimenin tam anlamıyla mefsedet yani zarardır. Ve yine o biliyordu ki Allah'ın kabul edeceği iman ikrah olmaksızın asla küfürle uzlaşmayı, onlar gibi gözükmeyi ve onlardanmış gibi hareket etmeyi kabul etmez. İşte bu ve benzeri sebeplerden dolayı Allah'ın Resulü kafirlerin sistemlerinde yer almayı, onlarla masaya oturmayı ve sanki onlardanmış gibi gözükmeyi asla kabul etmedi. Bizim önderimiz böyle yapmışken bize ne oluyor da İslami olmayan bir sistemde sanki onlardanmış gibi hareket ederek yer alıyor, tağutlardan tağut beğenmeye kalkıyor ve o olmazsa öteki olur şeklinde bazı saçmalıklara batıl bir sistemle uzlaşma yoluna gidiyoruz. Acaba Allah'ın bizlere numune olarak sunduğu ve cennete girmeyi onların yolundan aynen gitmeyi bağladığı peygamberler böyle mi yaptı? Sahi gerek bizim peygamberimiz gerek diğer bütün peygamberler acaba böyle mi yaptı? Kur'an'ı okuyan birisi çok net ve kesin olarak bilir ki onlar asla küfürle uzlaşmadı. Aksine onlar küfrü ve şirki yerle yeksan etmeye, tüm izlerini silmeye ve Allah'ın razı olduğu hayat sistemini tüm dünyaya hakim kılmaya geldiler. Onlar bizlere örnekken ve Allah ancak onların gittiği yoldan gidilecek razı edilirken bize ne oluyor da başka yollara gidiyor ve kafamıza göre farklı metotlar icat ediyoruz. Enam suresi 153. ayetin mealinde İşte bu benim dosdoğru yolumdur. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi onun yolundan ayırır, uzaklaştırır. İşte bunu size Allah emretmiştir. Belki sakınırsınız buyurmuştur. Bu nedenle ne olur yaptığımız işleri kafamıza, aklımıza ve mantığımıza göre değil, şeriata göre yapmaya çalışalım. Amellerimizi aklımızla değil, İslam'ın kriterine göre değerlendirelim. Aksi halde kendimizi kandırmış ve hüsrana uğramış oluruz.
Ayırım 16 sonu sayfa 130.